Ayrım 6. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 117. Korsan. Telif hakları meselesi daha yokken 80'lerde gençliğini geçirenlerin bileceği üzere doldurma kasetler dinliyorduk. Parfümericiye gidip liste verir, kaset doldurturduk. Hatta kasette boş yer kalmışsa parfümericiye kafasına göre doldurmasını söylerdik. Hep öyle öğrendik yabancı müziği. Efsane DJ Hakan Gündüz yabancı şarkıları arka arkaya bağlayarak kaset çıkarırdı. Un kapanı bastı bu kasetleri. Biz de oradan gelmeydik işte. Biz de kaset doldurup satıyorduk ama yeni çıkan ve kolay ulaşılabilen albümler olmamasına çok dikkat ediyorduk. Mesela 1975'te çıkmış ve piyasada bulunmayan kayıtları ya da plakçıların yüzüne bakmadığı albümleri basardık. Philips o dönemde CD kopyalayıcı çıkarmıştı. Şahane bir aletti. Ortağımla bir tane satın almıştık. Bir gün ben bir iş için bir yere gitmiştim. Tezgaha bir arkadaş bakıyor, arayıp gelmemi söyledi. Bir gittim, temiz giyimli, elinde çantası olan bir adam ve yanında iki polis. "Bunlar senin mi?" dedi. "Benim," dedim. Harbiye karakoluna davet ettiler. Tanıdığım bütün korsancılar da oradaydı. "Senin ne işin var burada ya?" dediler. "Moruk, beni de aldılar," dedim. Sony'nin avukatı uygulamaya çıkıp bütün Şişli Beşiktaş'ı toplamış. Ben hiç Sony basmamıştım. Neden alındığımı bilmiyordum. Avukata da bunu anlattım. Adam ikna olup benim bir daha korsan satmayacağıma dair bir dilekçe yazdı kendi kendine. Ben de oradan çıkmak için imzaladığımı, bir daha yapmayacağıma söz vermediğimi söyledim. Çünkü etik olarak bir yanlış yapmadığıma inanıyordum. Onların yüzüne bakmadığı işleri basıyordum. Aradan 6 ay geçti. Avukat tekrar tezgaha geldi. Ben yine karakola gittim. Diğer korsancılar yine "senin ne işin var?" diye söyleniyordu. Oysa aynı şeyleri basmasak da aynı işi yapıyorduk. Bir yandan da ben bir şey imzalayıp çıktığım için kıllanıyorlardı. Bir imza faslı daha oldu. Üçüncüye işlem başlatacağını söyledi avukat. Hapse girme ihtimalim doğacaktı. Diğer korsancılar aileden birini içeri sokup işe devam edebilirdi. Ama benim kendimden başka kimsem yoktu. Takkeyi koyduk önümüze, ortağıma makinenin parasını çıkarıp çıkarmadığımızı sordum. Çıkarmıştık. Şimdiye kadar güzel bir hizmet yaptık. Şimdiden sonra yapmayalım. Boş ver kardeşim dedim. Korsan hikayesi bu şekilde bitti. Bu memlekette kadın olmak bizatihi devrimci bir durum. Tezgah yanıyor. Sene 2007. Saat sabaha karşı 4. Beyoğlu tezgahı kapatma hazırlıkları yapıyoruz. Cumartesi gecesi mahşer gibi ortalık. Son içkiler anonsu yapılmış, sırayla ışıklar açıldı, sonra müziğin sesini kıstık. Yine tabii ki kimse gitmek istemiyor. Müdavimler naz üstüne naz yapıp söz üstüne söz veriyorlar. Klasik bir hafta sonu kapanışı yani. Üste kitap katımız var. Bara ahşap bir merdivenle bağlanıyor. Özellikle kalabalık gecelerde kitapçıyla barın arasındaki sürgülü kapıyı kapatıyoruz. Hala kalmakta ısrar eden müşterilere "arkadaşlar, personelin de bir seks hayatı var" anonsunu yaparken üst kattan hiç hesapta olmayan "yangın var" anonsu geliyor. Sinan abi rockstar gibi haykırarak dumanlar arasında merdivenden iniyor. Dükkan boşaltmak için iyi yöntem. 2 saniyede barda sadece kahraman çalışanlarımızla beraber kalıyoruz. Yangın söndürücüler elden ele merdivenli taşınıyor ancak oradan alevlere ulaşmak imkansız. Hemen cadde tarafındaki kapıya yöneliyoruz. Manzara berbat. Kitap okurken oturup çayını kahvesini içsin millet, bir de kafamız güzel olduğunda ara uyku yapalım diye yerleştiğimiz üçlü koltuk cayır cayır. Dükkanın her yanı ahşap, içeride binlerce kitap var. Üstelik ateşi iyicene harlayacak yüzlerce de plak, CD. Bırak dükkanı, Tomtom mahallesi kül olacak birazdan. Kimsenin aklına kilitli olan dükkanın anahtarı gelmiyor. Geceleri pek de tekin olmayan Yeni Çarşı Caddesi'nin ruhuna uygun şahane güvenlik camlarımız var. Hep beraber paldır küldür girişiyoruz camlara. Camı takanın aldığı paraya helal olsun. En irimiz bile sekiyoruz camlardan. Artık ne ayılama girişmişsek ahşap kayıtları kırmayı başarıyoruz. Sonra da bir kısım camı indirip üçlü koltukla hesaplaşma mesafesine geliyoruz. Ama o da ne? Yangın tüplerinin ömrü 10'ar saniye kadar. Burada bir kamu spotu arası verip devam edeceğim. Arkadaşlar, yangın berbat bir şey. Gerçekten alakası yok ve yıkımın tadili hem fiziksel hem de ruhsal uzun sürüyor. Özellikle kapalı yer sorumlularına rica ediyorum. Yangın tüpü kullanma talimatını mutlaka okuyun ve tüplerin dolum tarihlerini devamlı kontrol edin. Ayrıca beraber çalıştığınız arkadaşlarınıza da bunları tembihleyin. Zira dolu olmasa bile bizim sıktığımız tüpün ömrü 10 saniye değildi tabii. Sıkma işinin bir tekniği var. Güzel bir boyuna parfüm sıkar gibi sıkacaksın. Sivrisinek kovalar gibi değil. Neyse, bu pahalı kamu spotundan sonra nerede kalmıştık? Ha, yangın var anonsunu takiben bir dakika geçti geçmeden çaresiz bir halde kendimizi yangın seyreder halde bulduk. Çıkaralım lan koltuğu dışarı dedi biri. Onayladık anında. Tam atlayacağım ateş topuna kahramanlardan biri tuttu beni. Dur abi, senin yarın çekimin var. Durdum. Hakikaten lan, yarın çekimim var diye tutulurken ben Kerem'le Simit yanarak bağırarak koltuğa daldı. Çok berbat sahne. Seyretmek imkansız. Atılıyorum, tutuyorlar. Sikerim lan çekimini. Yanıyor herifler. Görülür duyulmaz oldum. Mesleğimle ilgili bir sürü boktan şey yaşamıştım daha önce. Ama mesleğimden ilk defa o an nefret ettim. Neyse, çocuklar attı koltuğu dışarı. Bir yerden bir hortum uzandı. İtfaiye geldi falan. Kabusun birinci bölümü bitti. Birkaç saat sonra setteydim. Dokunsalar ağlayacağım. Aklım dükkanda, çocuklarda. Allah'tan ekip işi kavruyor. Acilinden paketleyip sahneleri yolluyorlar beni. Tezgaha geliyorum. Manzara fena. Her santimetre karesini özendiğimiz dükkan simsiyah. Kerem'le Simit yanıklar içinde. Nasıl oldu lan bu iş? İtfaiye bir şey bulamamış, elektrik kontağı herhalde diyor. Sigorta herhalde ile iş yapmaz. Aklımıza bir sürü şey geliyor. Araya tanıdıklar giriyor, sigortacılar resmen acıyor bize. Tadilat madilat, unutulmaz kayıplarla geçiyor zaman. Dükkanı kimin yanlışlıkla yaktığını bildiğimi sanıyorum. Yangın söndü, seni affediyorum. Neden gümüşlük? Askerlik bitti. Biraz karışık bir kafayla İstanbul'a döndüm. Tezgahta işler yolunda değil. Belediye zabıtalarıyla uğraşmaktan yoruldum. Semtin çehresi de değişti sanki. 20'li yaşların sonuna gelmişim, artık işimi hakkıyla yapmak istiyorum. Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu da pek parlak günler geçirmiyor. Seyirci ortalamamız oyun başına 7, bilemedin 8. Kemancı bize iyi bakıyor fakat biraz Zeki abinin Güneş'in yardımıyla yürüyor işler. Bunalımdayım yani. 2-3 yıldır güneye değinmiyorum. Otostop, uyku tulumu seyahatlerine doymuşum. Bir gün oyun sonrası takılıp gece ilerledikten sonra kelle paça içmeye Taksim Pide'ye gittim. Bir baktım Levent abi içeride. Oturdum yanına. Devlet tiyatrosunda bir oyunda tanışmış, hemen ısınmıştık birbirimize. Delikanlı adamdır bir defa. Ankara turnesinde kaldığımız otelin lobisinde yalandan delikanlı birisi sataşmıştı bana. Levent abi girmişti aramıza. Herif silah çekti belinden. Levent abi hiç geri vites yapmadı. Korudu beni. Hala denk geldiğimizde onun sayesinde belki gülerek anlatırım. O da böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi, önemsiz bir şeymiş gibi geçiştirir. Ne yapıyorsun lan dedi. Sıkıntılı üflemelerimi, gelen çorbanın sıcaklığına uydurup durumu olduğu gibi anlattım. Oğlum, Yalıkavak'ta dizi çekiyoruz. Gelir misin diye sordu. Uçarak gelirim dedim. Bir hafta 10 gün sonra telefon geldi. Karşımdaki ses, mecazı sözlük anlamına çevirircesine Bodrum uçağının gün ve saatini söyledi. Yalıkavak'taki bir tatil köyünde geçen, her bölümünde macerası başlayıp biten bir dizi. Benim bölümün hikayesi Tennessee Williams'ın Sırça Kümes oyunundan uyarlama. Kısa sürede eğlenceli bir şekilde çektik bölümü. İş biter bitmez zarf geldi. İçinde avans mahiyetinde iyi bir para. Hemen tatil planlarına giriştim. Planlarımı paylaştığım aktris arkadaşım, Gümüşlü'ye gel, ben orada pansiyon işletiyorum. Uygun fiyata ucuzca kalırsın dedi. Gümüşlü'yü hiç bilmiyorum. Levent abi de Gümüşlük'ten iyi bahsedince kendimi köye giden arabada bulmam 5 dakika falan sürdü. Yolda arabadaki arkadaşlardan köyle ilgili başka kıyak şeyler de dinledim. Tam köye girerken içlerinden biri yalnız Gümüşlü'ye gelen bir daha gidemez dedi. Çok ciddiye almadım. Pansiyonun müşterileri şahane. Devlet tiyatrosundan sevdiğim abiler yazları burada takılıyormuş meğerse. Gündüzleri müthiş makara yapıyoruz. Akşamları da sahilde bulduğum küçücük salaş bir rakbara gidiyorum. Sonradan kardeş olduklarını öğrendiğim iki genç işletiyor dükkanı. Ortam güzel, şarkılar tanıdık, bira ucuz. Birkaç gece içinde ahbap oluyorum müdavimlerle. Abi bakıyorum, şarkıların hemen hepsini biliyorsun. Gel sen uğraş şu CD'lerle, biz de servisimize bakalım dedi kardeşlerin küçüğü. Personel indirimi de eklenince teklife hemen tamam dedim. Tatil biraz daha uzadı böylece. Ertesi yazda aynı yerlerde geçtikten sonra araya işler güçler manitacılıklar girdi. Ancak 2 yaz sonra Gümüşlü'ye dönebildim. Hemen sahile kardeşleri bulmaya gittim. Maalesef yerlerinde yoklar. Sağa sola bakınırken bizimkilerin annesi seslendi. Ucundan meşhur olmuştu suratım. Yeni bir yer işletmeye başladıklarını söyledi. Hızlı adımlarla dediği yere gittim. Bir de ne göreyim? İçerisi konservatuvardan ve AKM'den tanıdığım müzisyenler, dansçılar ve oyuncularla dolu. Yer büyük, sanat tatil köyü gibi. Pansiyon, lokanta, bar iç içe, müzik yine şahane. Üstelik çok güzel bir kum voleybolu sahası var. Günler nasıl geçti bilmeden bütün yazı orada geçirdim. Birkaç yaz daha böyle geçti. Ahbaplıklar arttıkça kışları da gider gelir oldum. Garip, yazlık belde olarak bilinen köy, kışları da kendi kafasına göre hem de keyifle yaşanıyordu. Bizimkiler müteahhitlik işine girdi. Sonbaharda temeller atıldı. Tabii o temellere tüketilen sıvıların şişeleri de gömüldü. İnşaat ilerlerken ben İstanbul'a iş kovalamaya gittim. 1 Mayıs günü işlerimi bitirmiş, yurt dışındaki bir film festivaline gitmek üzere hazırlanırken, köydeki tayfa arayıp bana nispet yaparcasına birazdan voleybol maçına başlayacaklarını söyledi. 2 saat sonra ise çok sevdiğim arkadaşlarımdan birinin maç esnasında aşil tendonunu kopardığı haberi geldi. Bir gün sonra da beyin kanaması geçirip vefat ettiği. Cenazeleri pek sevmem. Galiba bu yüzden ertesi gün Bodrum'a gittim. Herkes berbat haldeydi. Aile, akrabalar, köy, arkadaşlar, nereye gitsem içki masasında buluyordum kendimi. Bir ara inşaata çıktık. Evler güzel bir yerde, hızlı bir şekilde ilerliyor. İlk atılan temelin olduğu bina ise bana göz kırpıyordu. Hayatım boyunca herhangi bir şeye sahip olacağımı düşünmemiştim. Zaten bir ev alacak parayı yan yana getirebilecek bir tutumum hiç olmadı. Fakat burayı seviyordum. Mekanların ruhunu insanlar belirliyor gibi gelir hep bana. Şahane bir yerde rahatım kaçar bazen. Bazen de boktan gözüken bir yerde mükemmel hissederim kendimi. Bu köy hem şahane bulduğum hem de çok rahat ettiğim bir yer. Çok düşünmeden niyetimi söyledim çocuklara. Uygun bir peşinat sonrası çalıştığım zaman ödemek kaydıyla evi bana verdiler. Artık gümüşlüklü olmuştum. Sağ olsunlar kısa sürede kabul ettiler beni. Yerliler bir şekilde turizme katkım olacağını düşündükleri için iyi baktı. Benden çok önceleri buraya benim gibi dışarıdan gelip yerleşenlerse rahatlarını kaçırdığımı söylediler yazları. Birkaç işgüzar da bu duruma haber çıkar, kar gözüyle bakınca çarşı biraz karıştı. Bir barı, bir meyhanesi var. Gelenin gözünün yaşına bakmıyor, acayip para kazanıyora kadar geldi iş. Hastalık sonrası turizmden bahsetmiyorum bile. Bir gün kahvede otururken Gümüşlük Spor maçı var dediler. Gümüşlük Spor diye bir takım mı var diye çok şaşırdım. Maçı izleyince mest oldum. Çok güzel bir ruh vardı maçta. Profesyonel maçlar gibi değildi. Hemen bu takım için ne yapabiliriz diye konuşmaya başladık. O zamanlar Hüsnü yönetiyordu takımı. Tek başına idare etmeye çalışıyordu. Önce kulübe üye oldum ve yönetimine girdim. Sonrası malum, başkan yaptılar beni. Sezon sonunda şampiyon olduk. Bir de benim hiç köyüm olmadı. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Babam da İstanbul'da doğmuş, büyümüş. Memleketi olan İnebolu'yu babamdan bile önce gidip gördüm çünkü çok merak ediyordum. Benden sonra gitti babam. Bizim ailede kimse kendini bir yere ait hissetmez. Annem de Trabzonludur. O da yıllarca hiç gitmedi memleketine. Ben bir anda buraya ait hissettim kendimi. Bazı oluyor benim hayatımda. Mesela İzmir Selçuk'tan geçerken kalbim kabarıyor. Bir şey oluyor bana. Sanki çok özlediğim birini görmüş gibi seviniyorum. Bu köye geldiğimde de aynı şeyi hissettim. Bu kıyıda her yeri gezdim ama burada beni kendine çeken ve tutan bir duygu vardı. Brutus, Sezar'ı bıçaklıyor, savaş başlıyor Antonius ve Brutus arasında. Cassius, Brutus'un tarafında bir komutan, donanmayı Gümüşlüğün doğal limanına saklıyor. Öyle okumuştum bir yerde. Nilgün Marmara, 80'lerde burada pansiyon işletmiş mesela. Buranın başka bir havası var. Aslında bu köyleri Ankara ve İstanbulluların keşfetmesi buraya gelen 68'liler sayesinde. Kaş'a ise 78'liler yerleşmiş. Herhalde denizde bir sınır kapısı olmadığı için bugün de Suriyeli trajedisi yaşanıyor her gün. Bu gariplikler çekip aldı beni içine. Geziyle beraber garip alametler belirdi bende. Fiziken Sedef hastalığıyla tanıştım, ruhen de geçmiş hayatımın muhasebesine giriştim. Sedef gittikçe ilerliyordu, kaygılandım, çalıştığım işten affımı istedim. Köye sığındım. Bir sürü karar aldım. Bu kararları uygulamak için kendime iyi bakmaya başladım. Felek uzaktan sırıtarak bakıyormuş meğer. Kış sertleşti. Acayip bir grip salgını sardı etrafı. Duyuyoruz ama uzaktan. Köyde henüz bir vaka mevcut değil. Durumdan vazife çıkarıp bir manita vasıtasıyla ithal ettim virüsü. Alkol bir sürü rahatsızlığı gizler. Yıllardır hasta olmamışım. Kendime bakıyorum ya, alkol yok. Fena hastalandım. Lan dedim, grip böyle bir şeymiş demek ki. İlaç bilmiyorum, doktora gitmiyorum. Berbat haldeyim, yataktan çıkamıyorum. Bir de kanlı öksürük başladı mı? Benim serum yeme zamanım gelmiş dedim. Güvendiğim bir arkadaşımla hastaneye gittim. Hastanede bayılmışım. Gözümü açtığım bir ara birisi gelip ailenize haber vermemiz gerekiyor dedi. Ailemi telaşlandırmak istemiyordum. Menajerim aklıma geldi. Sonrasını herkes basından biliyor. Bunlar başıma geldikten sonra hep şunu düşünüyordum. Köye gitmem lazım. Hep benim Avrupa'da bir sanatoryumda yatmama tasarlıyorlardı. Bütün doktorlarımı ısrarla beni köye gönderin. Ben köye gideceğim ve iyi olacağım diyordum. Öyle de oldu. Köye geldiğimde bütün köy çok üzüldü. Çünkü 90 kiloydum. Görenler çok şaşırıyor ama belli etmiyorlardı. Bir şey olmamış gibi, yokmuş gibi davranmaya çalışıyordum ama bir şey olmuş tabii. Ben hastanede yatarken her şey duyulmuş. Bana o kadar iyi davrandılar ki anlatamam. Kapıma köy yumurtası, mandalina, keçi peyniri filan koyuyorlardı sürekli. İstanbul'da olsam kimsenin umurunda olmazdı. Ve o zaman kesin kararımı aldım. Artık burada yerleşik yaşayacağım ve hiç gitmeyeceğim. Parmaklarım iyice siyahlaşmıştı. Sadece o yüzden gittim İstanbul'daki hastaneye. Doktor da parmakları keselim dedi. O ameliyattan sonra 2 ay daha yattım hastanede. Sonra döndüm köyüme. Doktorlar hala seni Avrupa'ya gönderelim diyordu. Ama neyle gideceğiz ki Avrupa'ya? Öyle kolay değil oralarda tedavi olmak. Çok para gerekiyor. Geldim ve burada iyileştim. Meşgalelerim arttıkça kendimi daha iyi hissediyorum. 200'e yakın sporcu var kulüpte. Zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum. Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden öğrencilerim var. Onlara da yetişmeye çalışıyorum. Kitap işini, eskiciliği özlemişim. Bir de tezgah açtım. Yazmaya başladım tekrar. 2 film senaryom ilerliyor. Bu arada İstanbul'la ilişkim reklam dublajları ve sinema filmleri kadar. Ailem geliyor bazen. Biraz onlarla vakit geçiriyorum. Nüfusumu buraya alalı epey oldu zaten. Şampiyon gümüşlük. Neden oyunculuk? Okuduğum lise kolej gibi bir şeydi. Bir türlü tutunamıyordum ve bunu kendime yediremedim. Çıtırdan birkaç bir şey buldum ama yetmedi bana. Bir gün okulda tiyatro kulübü kurulacağını söylediler. Al sana kendini gösterme fırsatı. İyi bir şey yaparsak sonunun ne olacağını tahmin ediyordum. İlkokulda fıkraları sahneye uyarladım. Deneyimliydim yani. Seçme yapıldı ve kulübe girdim. Güner Sümer'in Bozuk Düzen isimli oyunu oynanacaktı. Oyunu yönetmek için okula şehir tiyatrolarından bir aktör geldi. Oyun başladı. Hiç de fena gitmedik. Herkes çok beğeniyordu. Liseler arası yarışmada en iyi erkek oyuncu ödülü almışlığım bile var. Bunun üzerine sonradan çok meşhur olan aktör abi, üniversite sınavında sıkışırsan oyunculuğu düşün, sende ışık var dedi. Eyvallah dedim. O dönemde reklam ve dizilerde oynamak için ilanlar çıkıyordu gazetelerde. Bu ilanları kovalamaya başladım. İlk gittiğim yer Gözde Ajans'tı. Muhsin isminde bir sahibi vardı. Muhsin'i sektör çok iyi tanır. Setlere figürasyon yollardı. Tamam Nejat'cığım dedi. Diyalogsuz figürasyonda çok ufak paralar kazanılıyordu. Tek ajansa bağlı kalmak zorunda olmadığım için her ajansa gitmiştim. Ajans ajans dolaşıyordum yani. Bunların çoğu dolandırıcılık yapmak için kurulmuş, olmayan şirketlerdi. Mesela S23 diye bir ajansa gitmiştim. Burada benim kaydımı çaycıya aldırmışlardı. İlk iş şirkete, ikinci işten itibaren para alırsın. Kaide buydu. Muhsin haricindekilerin hiçbiri beni ikinci işe çağırmadı. TRT'de yayınlanan Bizden Size programı, cumartesi geceleri eğlence programı, Fenerbahçe'de bir lokantada bir dans grubu çekimi. İnsaflı olanlar arada bir kaşar ekmek veriyordu. Sabah 8'den güneş batana kadar çalışıyorduk. Bir keresinde Sayın Başkan isimli bir Kadir İnanır filmine gitmiştim. Airport Disco'da dans ettim. TRT ZDF ortak yapımı bir işe çağırdılar. Almanca konuşan bir adam vardı. Benim de Almancam var ya, gereksiz yere kendimi göstermeye çalıştım. Suratıma bakmadılar. Muhsin cumartesileri ödeme yapardı ancak hiçbir cumartesi kapısının açık olduğunu görmedim. Bir keresinde onu Ayhan Işık sokaktaki Yuvarlak Masa isimli bir yerde gördüm. Harbi yuvarlak masaydı. Köfte, haşlanmış yumurta, rakı ve vodka vardı. Bu kadar. Sandalye de yoktu. Cüneyt Arkın filmlerinin bütün figüranları oradaydı. Muhsin abiyi gördüm. Gel lan dedi. Köfte, rakı ısmarladı bana. Oyunculuktan ilk kazandığım para oydu işte. Vay be, sene 88 olmalı. 2 sene sonra meslekte 30. yıl. Üniversite sınavında sıçtım. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde izlediğim bir oyundan sonra neden konservatuvar sınavına girmiyorum diye sordum kendime. Ben bu işi yaparım lan. Bu işin en iyisi kimdir diye düşündüm. Müşfik Kenter'di. Nerede? Mimar Sinan'da. Çok torpil gerekeceğini duyduğum için umudum kırıldı. Eskişehir'de okuyan bir arkadaşım Müşfik Kenter'in Eskişehir'e geçeceğini söyledi. Ben de atlayıp Eskişehir'e gittim. Dayım da o dönem Eskişehir Spor'da oynuyordu. Bana iş bulabileceğini umuyordum. Eskişehir'deki konservatuvarı kazandım. Son kayıt tarihi yaklaşırken dayım başka takıma transfer oldu. Müşfik Hoca da Mimar Sinan'da kalmış. Bir yere gitme niyeti yokmuş. Yandı gülüm keten elva. Hemen Mimar Sinan sınavlarına girdim ve çok şükür kazandım. Mimar Sinan birinci sınıftayken Muhsin abi arayıp dizilerden birinde figürasyon olduğunu söyledi. Muhsin abiye konservatuvara girdiğimi ve bana diyaloglu bir rol ayarlamasını istediğimi söyledim. Ayarlayamayız falan deyince kapattım telefonu. Bir yandan da tezgah devam ediyor. Okula yakın olduğu için dersten çıktığım gibi tezgaha gidiyordum. Günlerden bir gün tezgahın önünde bir taksi durdu. O zaman konservatuvar 3. sınıfta olan bir abim taksiden inip beni çağırdı. "Gel gidiyoruz," dedi. Nereye abi falan demeye kalmadan Osman Seden'in film şirketine gittik. Gurur diye bir dizi çekiyordu TGRT'ye. TGRT yeni açılmıştı o dönem. Nedret Güvenç'in torununu oynamıştım. TGRT kafasına göre kötü kabul edilecek bir karakterdi. Sete girdiğimiz gibi üzerinde adımız yazılı olan ve içinde para bulunan bir zarf alıyorduk. Paraları dağıtan adam bir gün sıkılarak yanıma geldi. "Zarfımız yok, parayı elden versem olur mu?" dedi. "Abi manyak mısın, versen parayı," dedim. "İnsanlara bu şekilde davranmaya devam ederseniz en az 14 yıl iktidarda kalırsınız," dedim. Bir keresinde de Kartal Tibet'in Borsa diye bir işine gittim. Gösterişli bir kadro, yeni açılan kanalın bomba işi. Kartal abi nedense beni çok sevdi. Müşfik Hoca ile okuldan arkadaşlarmış. Konservatuvar anılarını anlattı. Dizi 10-15 bölüm sürdü. Bir keresinde okula haber göndermiş. "Gelsin, bir iş için onu önerdim." Kalktım gittim. Semih Kaplanoğlu'nun çektiği Şehnaz Tango dizisiydi. Semih beni beğendi. "Hayırlı olsun," dedi. Tam odadan çıkarken Kartal Tibet'le karşılaştık. Ebru Gündeş'e dizi çektiklerini ve tam benlik bir rol olduğunu söyledi. "Sadece bir ya da iki bölüm için bana ihtiyaç varmış. Güzel para var, kaçırma," dedi. Ne diyeyim, Semih Kaplanoğlu oynamam için izin verince ben gittim. Müzisyen bir çocuğu oynayacaktım. İlk set günü Mason Çıkmazı'ndaki bir evde yapılacaktı çekimler. Üzerimde Elvis tişörtü ve kot mont vardı. Saçlarım uzun. Bol paçalı bir pantolon ve kovboy çizmeleri giymiştim. Girince bir baktım, Zafer Önen'in elinde ut var. Musiki hocasıymış. Meğer ben efemine bir kuaför oynayacakmışım. Senaryoya göre Ebru Gündeş benim arkadaşımmış ve ben şarkıcı olmak istiyormuşum. Yapabileceğim bir numara değil aslında ama nasıl söylerim? Kararttım gözümü, daldım sete. Rol icabı kırıtarak yine bir Gülnihal'i söylemeye başladım. Heyecanlanmayıp rahatça kıvırayım diye bütün set benimle birlikte şarkıyı söylemeye başladı. Ama bir türlü kırıtamıyorum, olmuyor. Bir şekilde oldu deyip beni yolladılar. Ben de paramı alır giderim diye düşünürken bana bir bölüm daha yazdılar. Kartal Tibet beni beğendiklerini söyledi. Beğenildiğini duyunca insan bir garip oluyor. Bir de sana bu teklifi yapan insan Kartal Tibet. Daha birkaç ay önce figüranlık yapan biri olarak Kartal Tibet'e hayır diyemezdim. O dizide 8 bölüm oynadım. Şehnaz Tango'da başlamak üzereydi. Kartal Tibet'in setinden bu şekilde ayrıldım. Sene 1993. Benim sahneleri genelde çarşamba günü çekiyorduk. Okulun en rahat günü. Güzel bir kadro ve senaryo vardı. Dizide Ayşe Tolga'yla bir aşk hikayesi yaşıyor, gitar çalıp şarkı söylüyorduk. Türkiye televizyonlarında ilk French Kiss'i ben ve Ayşe Tolga o dizide yaptık. Kemancı'da öpüşmüştük. Senaryo gereği lideri olduğum grubun geri vokali Pentagram'da Murat İlkan. Epey iyiyiz yani. Çekimler Kemancı'da olduğu için set bitince yerimden kalkmıyordum bile. Çok kıyak 2 sene geçirdik. 3. sezonun başında patron bir toplantı yapıp yeni sezonda kimseye zam yapmayacağını söyledi. O yıllarda televizyonda çok az dizi vardı ve bizim dizi iyi gidiyordu. Ben de itiraz ettim. Okuldan mezun oluyordum ve artık ev geçindirebilecek bir paraya ihtiyacım vardı. Harçlık denebilecek kadar bir para kazanıyordum çünkü. Daha yolun başında olduğum için yaptığım bu itiraz doğru değilmiş. Ayrılacağımı söyledim. Ajansta muhasebeci Nejat abi vardı. Aramız çok iyiydi. Hatta ben dizide oynarken ajansa iş teklifleri gelince telefonu açan Nejat abi kendisi görüşmeye gidiyormuş. Bir gün beni patronun çağırdığını söyledi. Gitmem dememe rağmen ısrar etti, gittim. Bana saçma sapan bir zam önerdi. Kabul etmeyince de beni sileceğini söyledi. Ben tükenmezim, silinmem dedim. Aynı hafta çok satan bir gazetede benim kaprislerimle teknik ekibi çileden çıkardığım ve setten kovulduğum şeklinde bir haber çıktı. Kan beyirime sıçradı. Üyesi olduğum tiyatro oyuncuları derneğine gidip haberin yalan olduğunu ve bununla nasıl uğraşacağımı sordum. İftira aslında sette benimle birlikte çalışan arkadaşlarıma atılmıştı. Çünkü hiç kimseye bir şey yapmamıştım ve onların beni savunması gerekiyordu. Kimse umursamadı bile. Yalnızca gazeteyi aradılar. Haberi yapan "bir röportaj yapalım, aksini söylesin," demiş. Polemik istiyorlardı. 22 yaşındaydım ve bunu yapmak istemedim. Dizide oynadığım son bölümde gerdeğe girdim. Evlendiğim kadın yeni sezonun ilk bölümünde bir başkasıyla yataktan kalktı. Mesleğe böyle giriş yaptım işte. Sonra da pek farklı gitmedi. Bir dargın bir barışık yürüyorum. Acayip olan bana yardımcı olanlar karşıma çıkıyor hep bir yerlerden. Haksızlık edenlerse yok oldu. 6. ayrımın sonu, sayfa 141.